Ayrım 14, sayfa 181. Yaşlı Ejderha. Balayı seyahati. Balayına Paris'e gidelim demişti Ejder. Oradan da Londra'ya geçeriz. Ne güzel bir teklifti bu. Ne kadar mutlu olmuştum. O evin bir istiridyenin kabuğu gibi üstüme kapanıp beni neredeyse soluksuz bırakacak bir hapishane olduğunu bilmiyordum henüz. Eşyalarımı yatak odama yerleştirmiştim. Yatağın çok eski oluşu canımı sıkmıştı biraz. Eski karısı da bu yatakta yatmış olmalıydı. Ejder, balayından dönünce hemen değiştiririz diyordu. Yatağın üstü boş karton kutularla doluydu. Şaşırmıştım. Ejder bir kısmını koşarak toparladı. Bunlar onun çok meraklı olduğu illüzyon malzemelerinin rastgele yatağın üstüne atılmış boş kutularıydı. Evin içinde böyle ıvır zıvır çok vardı. Onları şimdilik ellememi istemiyordu, kendisi kaldıracaktı. Ortada ufak bir oda vardı, oraya bazı giysilerimi koymuştum. Yatak odasından daha sıcak, daha sevimli gelmişti bana bu küçük oda. Orayı istediğim gibi döşemeyi arzu etmiştim ama başaramadım. Bazı geceler oradaki yatakta da yattığım olurdu. Küçük odanın penceresi de yatak odasınınki gibi protokol yoluna bakıyordu. Yatak odasında kilitli bir çekmecem vardı. Hatıra defterimi oraya saklamıştım. Ben daha evi iyice tanımadan balayına çıktık. Oradan oraya koşturuyorduk alanda. Ejder'in bu gibi durumlarda ne kadar çaresiz ve beceriksiz olduğunu o gün alanda gördüm. Hiçbir şey yapmıyordu. Sinirlenip duruyordu, yorulmuştu. Sonunda bir uçakla İstanbul'a varabilmiştik. O gece hava yolunun bize ayarladığı Yeşilköy'deki berbat bir otelde geceledik. Bavullarımız yanımızda olmadığı için üstümüze giyecek bir şeyimiz bile yoktu. Giysilerimizle yatağın üstüne kıvrıldık. Bu kötü başlangıç sanki bir işaretti. Ertesi gün Paris'e gidecek olan uçağa bindiğimizde ikimiz de yorulmuştuk. Benim aklım bavullardaydı. Onları ancak 3-4 gün sonra alabilecektik. Üstümüzde ne varsa onunla dolaşmaya mecburduk. Ejder, Montparnasse'de bir otelde yer ayırtmıştı. Küçük bir oteldi bu. Penceresi Montparnasse mezarlığına bakıyordu. Duvarda yüksekte bir plazma ekran vardı. Ejder açmıştı onu. Gece sabaha kadar haberleri izliyordu. Körfez Savaşı başlamak üzereydi. Amerika'nın her an Irak'a saldırması bekleniyordu. Ufak bir odaydı kaldığımız otel odası. Mezarlık manzarasını pek sevmemiştim. Gotik mezarlar dikkatimi çekiyordu. Ejder bir plan yapmıştı. Bir gece sen ödersin oteli, bir gece ben dedi. Ufak bir bardak viski yatağının yanındaydı. İçinde çok az viski vardı ama sabah sabah ondan bir iki yudum alması ilgimi çekmişti. Rahatlamak istiyordu, anlamıştım. İki kişilik yataktan başka bir de ufak koltuk vardı odada. Bu yakınlarda Paris'e son gidişimde Montparnasse'ye gidip aynı oteli buldum. Yolun köşesinde ufak bir oteldi. Yıllar sonra yeniden görüyordum balayını geçirdiğim oteli. Bütün kafelere yakındı ama şimdi hiçbir zaman orada kalmayı düşünemezdim. Her iki günde bir payıma düşen parayı Ejder'e veriyordum. Unutursam istiyordu parayı. Yol parasını nasıl vermişti hiç anımsamıyorum. Büyük bir olasılıkla bana verdirmişti. Belki onu da yarı yarıya ödemiştik. Seyahate çıkmadan önce bir miktar dolarım olduğunu söylemiştim ona. Ağzımdan kaçmıştı. Bir kahkaha atmıştı. Demek çok zenginsin. Montparnasse Kulesi diye bilinen bir yerde her gün benim dolarlarımı bozduruyorduk. Paris, benim her zaman gittiğim Paris gibi değildi. Başka semtlerde, başka yerlerde dolaşıyorduk. Ejder'in en sevdiği bölge Marais idi. Bastille hapishanesine yakın olan bu yöre benim de çok hoşuma gitmişti. Sihirbazlar vardı buralarda, illüzyon dükkanları, aletler vardı. Bana bir kesik kol al diye çocuk gibi tutturmuştu. Aklı bir sihirbazlık numarasında kullanılan kanlı, kesik bir kolda kalmıştı. Uydurma bir oyuncaktı bu. Parfümerilere girip çıkıyorduk. O zamanlar çok sevdiğim bir şişe Samsara'yı Ejder bana bir türlü almıyordu. Bir gün bir dükkanın önünden geçerken benim gözüm vitrine kayınca ''Sen çok beğendin o parfümü, hadi gir al bekliyorum burada'' dedi. Girip içeriye kendime bir şişe Samsara aldım. Samsara, ölümden sonra ruhun yaşaması. Hintçe bir kelime. O yarı dolu parfüm şişesini hala saklarım. Samsara, ölümden sonra yaşam. Eski Gülhane. 70'li yılların başı. Dışarıda Türkiye kaynıyor. Baskınlar, rehin alınanlar, pusuya düşürülüp öldürülenler. Mahir Çayan ve arkadaşları. Nur Hakdağı olayları. Evlerde saklananlar, yakılan kitaplar. Her şey karışmış dışarıda. Ben gene hastaneye dönmüştüm. Kolostomi torbam karnımda takılıydı. Günlerimi bazen yatıp dinlenerek, bazen de koridorda yürüyerek geçiyordum. Üçüncü bir ameliyattan söz ediliyordu ama kesin bir tarih vermiyordu doktorlar. Durumumda bir belirsizlik vardı. Oldukça güçlenmiştim. Artık yatağıma kendim çıkıp inebiliyordum. Pansuman yapılan bir yan yara vardı. Olağanüstü bir bardak koleksiyonum olmuştu. Her ameliyattan sonra 10 gün su içemediğim için su benim için yaşamdaki en değerli şeylerden biri olmuştu. Yattığım yerde o korkunç susuzluğu çekerken yanıma her gelenden bana bir bardak getirmesini istemiştim. Bütün yakınlarım, arkadaşlarım bana buldukları en özel bardakları getirmişlerdi. Olağanüstü güzel bir koleksiyondu bu bardak koleksiyonum. Sonra ne oldu o bardaklar bilmiyorum. Hiç olmazsa bir tanesini saklamak isterdim. Eski Gülhane Hastanesi yeni yerine taşınacaktı. Hazırlıklar başlamıştı. Paşa katında da koltuklar kaldırılıyor, bazı döşemelikler sökülüyordu. Yaz zamanıydı. 1960 ihtilalini gerçekleştiren Cemal Gürsel Paşa da hastanedeydi. Bitkisel yaşamdaydı. Askeri doktorlar ona özenle bakıyorlardı. O da benim bulunduğum paşa katında özel bir odadaydı. Odası gizleniyordu. Kimse Cemal Paşa'nın nerede yattığını bilmiyordu. Söylentiler dolaşıyordu. Paşa'nın başında askerlerin beklediği söyleniyordu. Dışarıda olanları ve Cemal Gürsel ile ilgili haberleri ve dedikoduları bana Reşide Hanım veriyordu. Yatağımın yanına gelip kulağıma fısıldıyordu. Gürsel Paşa öyle ölü gibiymiş. Upuzun yatıyormuş bir örtünün üstünde. Etrafında nöbet tutan askerler. Masaj yapılıyormuş, yıkanıyormuş ama ölü gibiymiş diyordu. Gözler kapalı. Dışarıdan çok fazla haberim olmuyordu. Hastanenin içi başka türlü bir dünyaydı. Bazı şeylerin etkilenmemem için bana fazla anlatılmadığını da sonradan öğrendim. Başucuma komodin gibi bir şey getirtmiştim. İçinde aynam, cımbızım vardı. Artık iyileştin diyordu gececi Süleyman. Hiçbir şeyin kalmadı. Oysa durumun belirsizliğini sürdürüyordu. Karnımda kolostomi torbasıyla yatıyordum. İstanbul, Ercüment. Ercüment, bu akşam geçmişi dinlemek ve düşünmek için geldiğim Galata'daki bir terasta seni düşündüm. Yalnızca seni düşündüm. Birden aklıma geldin. Yüzünü bile tam hatırlayamıyorum. Zaten çok az gördüm seni. Yalnızca iki kere. Oysa şimdi hayatımdaki önemli insanlardan biri olduğunu anlıyorum. Keşke daha çok birlikte olabilseydik. Keşke tutup çıkarsaydın beni o içine düştüğüm girdaptan. Görebilseydim seni Ercüment. Yazık olmuş. Her şeyi görüyorum şimdi. Uzun boylu ve yakışıklı olduğunu hatırlıyorum. Bir gece vakti. Şehir hatları vapurundayım. Beyoğlu'ndan eve dönüyorum. Çok mutlu olmalıyım. Gözlerim pırıl pırıl. Yüzümde, saçlarımda değişik bir ışıltı var. Hani insan mutluyken, aşıkken bir canlılık, bir ışık gelir ya yüze. Tüm gövdeye değişik biri gibi olur ya insan. İşte ben o gece öyleydim. Ercüment, sen karşımda oturuyordun. Öyle, rastgele karşıma oturmuş, sıradan bir yolcuydum vapurda. Benim kalbimde büyük bir aşk, yüreğimde Beyoğlu, umut, mutluluk, her şey vardı o gece. Bak, o geceyi hatırlıyorum Ercüment. Hemen fark etmiştim bendeki o tuhaf güzelliği ve hayatiyeti. Söylemiştin bunu bana. Yanıma gelip konuşmuştun benimle. Büyülenmiş gibiydin. Gözlerini ayıramıyordum benden. Telefon numaramı almayı başarmıştın. Her hafta telefon ediyordun bana. Hayatımı, yaşadıklarımı merak ediyordun. Telefonda yaşadıklarımı anlatıyordum sana. Aslında belki de hayatımın fırsatıydın sen. Vapurda o göz göze gelme, o iletişim. Ama ben başka bir dünya ile dop doluydum. O güzel karşılaşmamıza yazık oldu. Acaba neredesin şimdi? Beni hatırlıyor musun Ercüment? Telefonda her şeyi takip ediyordun. Ben üzülmeye başlamıştım, anlıyordun. Her şey bozulmaya başlamıştı benim dünyamda. Bu şehri bırakacağım, her şeyi geride bırakacağım, kaçacağım demiştim bir gün sana. Askerliğini yapıyordun. Beyoğlu, Kalamış ve Moda sonsuz bir acı veriyordu bana artık. Sen Ege'yi merak ediyordun. Bir gün Sakarya'ya giderken trenden atlayıp Kızıl Toprağa beni görmeye gelmiştin. Ben şehri bırakmaya hazırlanıyordum. İstanbul'da gördüğüm son yüzlerden biriydin Ercüment. Ne kadar önemli olduğunu şimdi anlıyorum. bir aşkı başlangıcından bitişine kadar sabırla takip etmiştin. Beni karşında görünce şaşırdın. Söyledin bana. Sanki vapurda o gece tanıdığın kız ben değildim. Ne kadar değişmişsin dedin hayretle. O güzelliğin, o heyecanın, o değişik canlılığın, sanki başka bir insansın. Ne oldu sana? Tanıyamadım seni, ne oldu? Ercüment, üzüntü beni değiştirmişti, sönmüştüm. Üzülmüştün. Aşık olduğun o büyülü kız yok olmuştu. İnanamıyordun. Zamanın azdı. Biraz konuşmuştuk. Yeni bir trene yetişmek için koşarak gitmiştin. Üniformanın içinde ne kadar yakışıklıydın. Sana pencereden el sallamıştım. Dönüp bir kez daha bakmıştın bana. Sonra kaybettik birbirimizi. Ben Ankara'ya gidince artık bulamadın beni. İşte bu gece seni düşündüm Ercüment. O zamanları, yaşadıklarımı bilen bir insandın. İstanbul'u terk etmeden önce gördüğüm son kişilerden biriydin. Bana bir ayna tutuyordun ama ben bir şey göremiyordum. Ege'den kaçarken İstanbul'dan kaçıyordum. O muhteşem şehirden kaçıyordum. Keşke bunca zaman İstanbul'u bırakmasaydım onlara. Onları hep suçladım Ercüment. Benim şehrimi yaşayıp benim rüyalarımı kullanmışlardı. Ege, Esenyel. Şimdi anlıyorum, hiç affetmemiştim onları. Benim mahallelerimde oturmuşlar, benim şehrimi yaşamışlar. Şehri, Beyoğlu'nu, Kalamış'ı benden almışlar. O an kulağımın dibinde Kerim'in sesini duydum. Rüzgarın vızıltısı gibiydi. Sen bıraktın her şeyi onlara dedi. Şehri de sen bıraktın, Beyoğlu'nu da sen verdin onlara. O dünyaları terk ettin. Peki dedim. Yerimden kalkmıştım. Dar, tabut asansöre binip aşağıya indim. Yaşlı ejderha. Bir erkeğin yaşlılık dünyası. Düşünüyorum da karısından boşandıktan sonra kendi istediği gibi bir düzen kurmuş olmalıydı yaşlı ejder evinde. Bu eski perdeler, tozlu kadifeler, akmış tüller, yerlere savrulmuş kağıtlar, üstü eşyalar ve kutularla dolu yataklar. Bir mutfak dolabında biriktirilmiş Malibu şişeleri, binlerce kitap, içine girilemeyen kapısı açılmayan kitap dolu o yan oda. Her şey yaşlı ejderin kendi düzeniydi. Sanki bir zamanlar ona yasaklanan her şeyi yalnız kalınca yapmıştı. Şimdi de evlenmiş, işin içinden çıkamıyordu. Bunu şimdi düşünüyorum, böyle olabilir. O evin dağınıklılığı, dokunulmayan o düzensizlik, bana bir türlü bir yazı masasının bulunamaması, balkonda yazı yazmam, kamburumu çıkartan küçük masa, gece yarısı oyunlarını yazdığım ufak servis sehpası. O evdeki kokuyu unutamam. Kapıdan içeriye girince bir toz kokusu gelirdi burnuma. Sonra salonda havadan dalgalanan sigara dumanı. Ruhuma işlemiş bunlar. Masanın üstündeki ejderin hayran olduğu Marilyn Monroe'nun fotoğrafı. O evde geçen yıllarım ve mevsimlerim. Balkondan içeriye dolan taze gece havası. O çok güzeldi. Bir erkeğin yaşlılık dünyasına girmiştim ben. Diğer kadınlardan alıştığı gibi davranmıyordum ona. Kendi dünyama çekilebiliyordum. O bunları anlayamıyordu. Bazen bir şeye küser, bir eski zaman kadını gibi günlerce konuşmazdı benimle. Neden küstüğünü bir türlü anlayamazdım. Aynı evin içinde tuhaf bir suskunluk yaşardık. Bunun bir manevi eziyet olduğunu anlamıştım. Mutfağa veya yatak odasına çekilir, Nescafe'mi içer, Kanarya'mı dinler, yazımı yazar, kaçabildiğim zaman da soluğu Müren ablanın sedirinde alırdım. Kavga etmemi beklerdi yaşlı ejder. Etmezdim. Bir şey sormamı beklerdi, sormazdım. O koyu, mavi naylon perdeli banyo içimi karartıyordu. Aynanın önüne bir iki ruj, bir krem koysam kızardı. Doldurma buraları. Bazen de ne kadar kadınsı, ne kadar hoş derdi. Paris'ten aldığım Samsara yatak odasında aynanın önünde dururdu. Aldığım rengarenk nevresimler şaşırtmıştı onu. Ne renkli bir dünya. Bana da bir pijama al Tunalı'ya gittiğinde. Samsara, ölümden sonra yaşam. 1990 yılında Paris'te parfüm satan dükkanın yerini hatırlayamıyorum. Ama yaşlı ejder dışarıda beklemiş, ben içeriye girerek çok beğendiğim koku samsarayı kendi paramla almıştım. Bu belki de kendi kendime verdiğim bir balayı hediyesiydi. Samsara, bu ünlü Fransız parfümünün adının ne anlama geldiğini yeni öğrendim. Öldükten sonra tekrar dünyaya gelmek demekmiş Hintçe. 1990'ın Ocak ayında buz gibiydi Paris, donuyordum. Yaşlı ejder bütün gün yollarda yürüyor, şehrin videosunu çekiyordu. Yanı başındaydım Ama yalnız yürümek gibi bir şeydi bu. Söylemiştim ona. Hiçbir araca binmiyorduk. Kuru, insanın kemiklerini donduran bir soğuk vardı. Benim boynum tutulmuştu, sırtım ağrıyordu. Durmadan oturup dinlenmek istiyordum. Ejder valizinden Kebral diye bir romatizma ilacı çıkartmıştı. Al bunu yut, iyi gelir dedi. Oturduğumuz bir kafede ilacı içmiştim. Gerçekten bir süre sonra ilaç etkisini göstermiş, ağrım hafiflemişti. Nasıl oldu? Biraz daha iyiyim. Yaşlı ejder benim rahatsızlıklarımın ruhsal kökenli olduğu kanısındaydı. Psikolojik bir ağrı bu dedi. Gerildin, canın sıkıldı. Canım sıkılmadı, niye sıkılsın demiştim. Bavullara sıkıldın. Unutmuştum onları, soğuk dokundu bana. Otelde bir yaşlı kadın ağrıdan yüzümü buruşturduğumu görünce ne olduğunu sordu bana. Boynum ve sırtım ağrıyor. Madam, hemen yün çamaşır alın kendinize. Yün çorap, yün fanila. -5 derece hava gündüzleri, kötürüm olursunuz. Ejder'le bir çamaşırcı dükkanına gidip kendime yün çoraplar ve fanila almıştım. Daha iyi hissediyordum kendimi şimdi. Kabral kutusu çantamdaydı. Biraz ısınmıştım. Bıkmıştım buz gibi havada sokaklarda yürümekten. O kış günü Paris bana çok soğuk ve sevimsiz gelmişti. Ejder Montparnasse'yi iyi biliyordu ama sanki uzun yıllardır buralara gelmemiş gibiydi. Otel odasına alışmıştım. Hiç olmazsa sıcaktı. Ejder bir bardak viskisini doldururdu, ben banyo yapıp yatağa girerdim. Plazma televizyonu açıp savaş haberlerini izlerdik. Bu haberler de çok asap bozucuydu. Her an başlamak üzere olan savaş büyük bir gerilim yaratıyordu insanda. Bir gece Ejder beni uyandırdı. Başladı dedi, füzeleri atıyorlar. Karşımdaki ekranda yüzlerce havai fişek patlıyordu sanki. Amerika Irak'ı bombalamaya başlamıştı. Vakit sabaha karşı olmalıydı. Ejder bir sigara yakmış, bombardımanı izliyordu. Korkunçtu. Sabaha kadar atılan füzeleri izledik. Samsara, yeniden doğmanın gizemli kokusu çantamdaydı. İstanbul, geçmişin yolları. Uzun yıllar sonra İstanbul'a daha sık gelmeye başladığımda Dalyan Iğrıp sokaktaki halamın evini zor buldum. Oralar çok değişmişti. Eski köşklerin yerine gökdelenler yapılmış, ağaçlar büyüyüp dar ara sokaklara değişik bir hava vermişti. Bir zamanlar yaşadığım alt kat balkonundan yere atlayıp Ege ile buluşmaya gittiğim bu evi zorlukla bulmuştum. Sonradan fark ettim. İstanbul'a gitsem bile Ege'nin izi olan yerlere hiç gitmek istememişim. Belki gene canım yanar, gene üzülürüm diye olmalı. Oysa düşündüğümde Ege'nin yüzü bile gözümün önüne gelmiyordu. Bir rüyanın içinde gibi hatırlıyordum onu. Bu kez İstanbul'a, şehre karşı bir açlık başlamıştı içimde. Bunu anlatabilmek çok güç, çılgınca bir şeydi bu. Birden fark etmiştim bunu. Çok uzun yıllardır gitmediğim köşelerine gidiyordum şehrin. Kaybettiğim yılların acısını çıkartmaya çalışıyordum. Kalamış'ta, Fenerbahçe'de, Moda'da, Koço'da, İstiklal'de durmadan dolaşıyor, Kadıköy çarşısından ayrılamıyordum. Bu, şehre yeniden kavuşmaktı. Köşe bucak her yeri hatırlıyordum, yeni bir hayatın içine girmiş gibiydim. Şehir çok değişmiş olsa da gene aynıydı bir yerde. Eski insanlar yoktu, onların yerine yeni insanlar gelmişti. Şehri karış karış dolaşıyordum, uğramadığım yer kalmıyordu. Eski ile yeni birbirine karışıyordu ruhumda. Tuhaf bir şeydi bu, aynı hayatı iki kere yaşıyor gibiydim. Çok eskiden bu şehirde yaşadığım bir hayatla yeniden dönünce başka insanlar ve başka bir bilinçle yaşanan bir ikinci hayattı bu. Bu şehirde yaşayan pek çok insanın günlük yaşamlarında fark etmedikleri ufak, önemsiz ayrıntıları çok derinden yaşıyordum. Şehre karşı algılarım çok güçlenmişti. Bu şehri değişik bir bilinçle ikinci defa yaşayabilmek sonsuz bir mutluluk veriyordu bana. Şehirde dolaşırken geçmişi düşünüp ruhumu temizliyordum sanki. Bulamamıştım halamın evini. Bu tuhaf bir şeydi. Geçmişin yollarını karıştırmış gibi olmuştum bir an. İşte o gün İstanbul'dan nedenle uzaklaşmış olduğumu anlamıştım.